Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun efendim. Umarım iyisinizdir. Bizler insan ve eğitim programını kıymetli doçent doktor Faruk Kanger hocamızla devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız bu hafta?
Çok şükür, elhamdülillah. Ben de bütün dinleyicilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese.
Teşekkür ediyorum hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, bizler her hafta insan ve eğitim programında farklı konuları gündeme getirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ailede din eğitimi konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Birkaç haftadır da aslında bu konuyu biraz derinlemesine, biraz da yüzeysel aslında gündeme getirmeye çalışıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, ailede çocuğun eğitiminde ebeveynlere düşen sorumluluklar kısmında aslında uyum ve istikrar konusunu bugün kıymetli hocamla masaya yatırmak ve bu sohbet konumuzu da bu şekilde ilerletmek istiyoruz müsaadenizle. Kıymetli hocam, anne babalar aslında çocukların eğitiminde ebeveynler olarak bizlere düşen bu uyum ve istikrar konusunda ilk olarak neler söylemek istersiniz?
Ailede çocuğun eğitiminde ebeveynin tavrı, tutumu, yaklaşımları elbette çok önemli. Aslında bu konuda bir bakış açısı oluşturmak için yıllar önce yazmış olduğum bir mektup var. Ebeveyne yazılmış bir mektup. Bunu okuyarak başlamak isterim müsaade ederseniz. Bir gün size dense ki çok yakında evinize bir misafir gelecek. Siz ona hizmet edecek, ikramlarda bulunacaksınız. Misafiriniz daha önce hiç günah işlememiş biri. Hatta dünyadaki en temiz fıtratlı kimse. Fakat çok dikkat edin, kötülüklerinizi görmesin. Çünkü bu ona çok tesir ediyor, onu çok üzüyor. Hayır ve iyiliklerinizi ise hep görsün. Çünkü o bundan çok hoşlanıyor. Allah misafirinizi çok seviyor. Zira sizin bir yaratılma sebebiniz de onun dünyaya gelecek olması. Allah o misafirinizi çok seviyor. Dünyada bir hayır murad ettiğinde bunu onun eliyle yapacak. Yeryüzündeki kötülükleri de onun eliyle gidermeyi murad ediyor. Hatta cennete girebilmeniz bir bakıma o misafiri ağırlamanıza, ona muamelenize bağlı. Öyle ki misafiriniz cehennemden kurtuluşunuza bile vesile olabilir. Ancak çok dikkat edin. Her çirkin ve yanlış sözünüz misafirinizi uzaklaştıracak. Her küçük ve büyük günah misafirinizin bereketinden sizi mahrum bırakacak. İnce gönüllü misafiriniz kalbinizden yüzünüze yansıyan niyet ve duyguları hissedebilir. Eğer onun gönlünü hoş tutar, ona layıkıyla hizmet ederseniz bu bütün insanlığın kurtuluşuna bile vesile olabilir. Ancak şurası çok önemli. Bu misafirin tanıdığı ilk insanlar sizler olacaksınız. Siz nasılsanız o, diğer insanları öyle bilecek. Sizden gördüğü doğruları doğru, yanlışları yanlış bilecek. Eğer doğruyu yanlış, yanlışı doğru öğrenirse siz sayılan hiçbir imkanı elde edemeyeceksiniz. Hiç endişelenmeyin, siz onu çok seveceksiniz. O kadar ki evinizden ayrılmasını hiç istemeyeceksiniz. Ne var ki siz bir gün evinizi ve mülkünüzü bu misafire bırakmak zorunda kalacaksınız. Ve o sizin bıraktığınız malla, mülkle değil, haysiyet, şeref ve güzel ahlakla değer kazanacak. Bu misafir kimdir dersiniz? Sizin oğlunuz, kızınız, yani evlatlarınız. Onlar sizin misafiriniz. Veda vaktine kadar. Evet.
Evet kıymetli hocam, gerçekten yani kulak keserek dinlemiş olduk. Çok kıymetli bir mektup okumuş oldunuz bizlere. İçerisinde tabii çok mesajlar var. Ben siz okurken de birkaç notumu aldım. Özellikle Allah'ın bizlere emanet ettiği bu misafiri, bu temiz misafiri aslında bir ömür boyu nasıl temiz olarak
Evet.
koruyabiliriz? Bunu düşündüm bir yandan da.
Evet.
Kıymetli hocam, bugün aslında uyum ve istikrarı konuşuyoruz. Aile içerisinde hem normal eğitim konu başlığını hem de mümkünse din eğitimini konuşmaya çalışıyoruz. Ve çoğu zaman da aslında anne baba olarak aramızda bazı anlaşmazlıklar çıkabiliyor, ihtilaflar çıkabiliyor.
Evet.
Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Evet.
İhtilaf konusuna nasıl bakmalıyız?
Şimdi bir kere en başta bu ihtilaf konusuna da gelmeden önce, yani bir anne baba olarak çocukları bakışımız önemli. Çünkü nasıl baktığımız aslında ne gördüğümüzü de belirliyor. Başka bir ifadeyle, nasıl bir duyguyla baktığımız, nasıl bir niyetle baktığımız ne göreceğimizi belirliyor çocuklar olarak, evlatlarımız olarak. Ve ne gördüğümüz de ona nasıl davranacağımızı belirliyor. Şimdi burada Allah'ın bize emanet ettiği ve kendisine güzel kul yetiştirmek üzere bizleri vekil tayin ettiği bir insanlarız ebeveyn olarak. Şimdi çocuğa böyle bir gözle bakmak, ona karşı sorumluluklarımızı bu şekilde hissetmek ve nasıl evimize gelen bir misafiri nasıl güler yüzle karşılarız, ağırlarız, onun bir süre sonra gideceğini biliriz ve oradan hayırlarla yad edilerek ayrılmasını isteriz. Gittiğinde bizden hayırla yad etmesini isteriz. Bu bakımdan çocuğumuzu bu şekilde bir misafir olarak görmek çok önemli. Tabii anne baba olmanın sorumluluğu gerçekten ağır. Hele içinde yaşadığımız bu devirde daha da ağır. Elbette anne baba iki farklı insan. Bu iki farklı insanın her konuda birleşmesi, her konuda aynı fikirde olması mümkün değil. Onun için bu ihtilafın çözümü aslında da eş seçiminden başlıyor diyebiliriz. Onun için aynı dünyayı paylaştığımız, aynı idealleri paylaştığımız, aynı hedefe doğru yürüyebileceğimiz insanlarla bir yuva kurmak, aynı hassasiyetleri paylaştığımız bir eşle hayatımızı birleştirmek çok önemli. İşin aslında şeyi kökü buradan başlıyor tabii ki. Bütün bunlar yanında tabii ki insanlar farklı mizaçlara sahip. Anne de baba da ikisi farklı mizaçta ve evlat da ayrı bir mizaca sahip. Dolayısıyla mizaçlar bizim olayları nasıl gördüğümüzü, nasıl baktığımızı, nasıl okuduğumuzu belirliyor. Yani bir davranışın ne anlama geldiği konusunda bile mizaçlara göre farklı anlamlar yüklenebiliyor. Mesela çok tez canlı olan bir insan, yavaş hareket eden bir çocuğun davranışını işte savsaklama, ihmalkarlık olarak görebilir. Veya çok rahat yapıya sahip bir insan, sabırlı bir yapıya sahip bir insan çok aceleci olan bir çocuğun davranışını olumsuz şekilde yorumlayabilir. Halbuki bu anlamda mizaçları tanımak, annenin kendi mizacını, babanın kendi mizacını, çocukların kendi mizacını tanıması ki bununla ilgili daha önceden de bir takım şeyler yapmıştık. Bu enegram kişilik tipleri konusunda tavsiyelerde bulunmuştuk. Bununla ilgili piyasada kitaplar çok tabii ki. Bu şekilde çocukların mizacını tanıyarak onlara yaklaşmanın bize çok avantajı olacak tabii ki. Ve birbirimizi de mesela çocuklara davranış konusunda da farklı mizaçlara sahip olduğumuz, farklı kültürlerden geldiğimiz gerçeğini bilerek yani ebeveynin birbirini tanıyarak çocuğa yaklaşımları konusunda da birbirini de anlamaları da gerekiyor. Aslında çoğu zaman aynı şeyleri istemelerine rağmen, aynı şeyi arzu etmelerine rağmen bu mizaç farklılıklarından, kültür farklılıklarından dolayı veya anlık günlük duygu durumlarından dolayı ihtilaflar olabiliyor. Bu ihtilafların olmaması bir kere mümkün değil. Bunları normal kabul etmek gerekiyor ama o ihtilafları işte nasıl yönetmemiz, nereye kadar bunları tolere etmemiz gerekiyor bu önemli tabii ki.
Sizler bunu söylerken aslında genelde etraftan da duymuş olduğumuz şöyle bir konu var kıymetli hocam. Ya anne değişimde zorlanıyor ya da kendini değiştirmek istemiyor. Beni böyle kabul et diyerek bir çıkış yapıyor ya da baba. Evet. İşte zaten çalışıyorum, gereğini yapıyorum. Hı-hı. Benden de başka bir şey bekleme diyerek aslında biraz da değişim açık olmak lazım zannediyorum. Yani ve ne için yaptığımızı da bilerek aslında. Hani hem kendimiz için hem de çocuklarımız için.
Evet. İnsan için aslında en kolay değiştirebileceği kendisi. Fakat çoğu zaman insan karşı tarafı değiştirmeye odaklanıyor, meylediyor. Onun için bir ebeveyn olarak da anne veya baba olarak da kendimizi değiştirmeye odaklanmak çocuklarla ilişkimizde de ailede ilişkilerle de buna odaklanmak son derece önemli. Çünkü aslında karşındakinin değişimi ya daha doğrusu değiştirilmesi çok mümkün bir şey değil. Çünkü neden bahsediyoruz? Mesela kaç yıllık yaşanmışlığı olan bir hayatı ömrü olan bir insan. Buna göre farklı tabiatı, farklı mizacı olan bir insan, farklı kültürden gelmiş olan bir insan ve ihtiyaçları farklı olan bir insan. Aslında çocuklar da böyle, yetişkinler de böyle, çocuklar da böyle. Bunu kabullenmek, kabul etmek biraz anne baba için biraz zor olabiliyor. Ama bunu böyle bu şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Ve aslında yaşanan problemlerin büyük bir çoğunluğu bu şekilde bu olması gereken normal farklılıklardan kaynaklanıyor. Veya annenin babanın kendisinde değiştirmeye ihtiyaç duyduğu veya kendisinde tahammül edemediği bir takım davranışları çocuklarında gördüğü zaman onlara tahammül edememesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. O bakımdan yani insana çocuğa bakış son derece önemli. Şimdi tabii aile yuvası da tabii kuralların olduğu, olması gereken bir yuva. nasıl bir devlet kanunsuz olmazsa veya bir şehir belediye nasıl kuralsız olmazsa veya bir kurum nasıl tüzük yönetmelikler ona yönetmezse ailede de bu şekilde kuralların olması gerekiyor. Onun için disiplin bu anlamda kurallara uyma, kurallı yaşama, disiplinli bir hayat eğitimde olmazsa olmaz. Ailede eğitimde de böyle. Ama aile tabii ki bir okul gibi değil. Daha bu anlamda daha serbest, daha özgün bir yuva.
Evet kıymetli hocam, tam böyle kural koyma konusuna geçerken aslında zannediyorum belli bir yaşa kadar konuşacağız. Çünkü belli bir yaştan sonra özellikle ergenlik çağından sonra artık kuralda koyamayacağımız gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. İsterseniz o kural koyma konusunda ailenin tavrı ne olmalı? Hani kural koymalı mıyız? Evet koymalıyız dediniz ama bunun bir sınırı olmalı mı? Ya da hiç kural koymamak mı daha evlat? Buyurun. Yani,
kurallar tabii ki olmazsa olmaz. Yani belki böyle 3-4 yaşından sonra şeye giderken okul öncesinde başladıktan sonra orada işte küçük küçük kurallar. Yani mesela çocuğun elbisesini kendisi giymeye çalışması, giymesi veya oyuncaklarını toplaması, odasıyla ilgili küçük şeylerde bulunması, tasarruflarda veya işte anneye yardım etmesi ev işi yaparken. Mesela bunlar böyle kural koyularak, konuşularak çocukla bundan memnun olduğu ifade edilerek bunlar yapılabilir. Ama biraz daha ilerleyen yaşlarda özellikle okulla birlikte, ilkokulla birlikte bu kuralların belirlenmesi ebeveyn ve çocuklarla birlikte olursa ne kadar bir bütünlük içerisinde ne kadar konsensusla bu kurallar belirlenirse o kadar güzel olur.
Yani sadece anne babanın kendisinin koymuş olduğu kuralların çok işe yaramayacağından bahsediyorsunuz.
Yani tabii ki insanoğlu şimdi çocuk da bir insan. Yani küçük de olsa tam yetişkin olmasa da bir insan. Dolayısıyla onunla birlikte biz kuralları koyduğumuz, belirlediğimiz zaman insanoğlu kendi belirlediği veya belirleme sürecine dahil olduğu kurallara uyma konusunda daha eğilimli olmuş oluyor. Ve hep birlikte kurallar mesela alındığı zaman o zaman yetişkinler de buna, ebeveyn de buna uyduğu zaman ve bu kuralı da hatırlattıkları zaman çocuk da buna uymak durumunda olduğunu elbette görecektir. Tabii kuralların konulması ve bunlara uyulması bazen o kadar basit olmayabiliyor. Yani mesela onu hep mesela örnek verirken söylüyoruz. Şimdi bir trafik kuralları var mesela konuluyor ama trafik işaretlerini kaldırırsanız o kurallara uyma konusunda kaos meydana gelir. O işaretlerin olmasına ihtiyaç var. Zaman zaman görmeye, hatırlamaya vesaire. Ha, o da yetmiyor insana. İşte trafik kuralları veya bugün artık kameralar var. Onlar da bir şekilde bir müeyyide veya kurallara uymayı kolaylaştıran bir unsur olarak devreye giriyor. O da olmazsa işte ceza kesiliyor, ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yani kuralların evde konulan kurallarda da bu şekilde kuralların hatırlanmasına ve zaman zaman mesela aile toplantıları çok önemli bu anlamda. Özellikle 7 yaşından sonra çocuklarla birlikte ebeveynin yapacağı haftada bir ve çocukların kendilerini ifade edebildikleri, özgürce ifade edebildikleri bir toplantı. Aslında burada işte annenin babanın çocuğa nasihat, tavsiye, öğüt vereceği toplantı değil ama çoğu zaman böyle bir duruma düşüyoruz ebeveynler olarak. Aslında bu ortam çocuğun veya anne babanın normal gündelik hayat şartları içerisinde rahatça dinleyemediği, anlayamadığı yavrusunu, çocuğunu o toplantıda ona rahat söz hakkı vererek kendisini ifade etmesini sağlama. Ya çocuklarımızı tanımamız için o bir eşsiz bir fırsat. Eğer bu toplantıları güzel organize eder, güzel de o anlamda yönetimini yapabilirsek tırnak içinde demokratik bir anlayışla o bakımdan çocuklar orada özgürce duygularını, düşüncelerini ifade ederler. Mesela bir şeyde bir eksiklik hata varsa mesela anne baba senin işte bu hafta şu noktada mesela geçen hafta olduğu gibi bunları yapamadığını gördüm. Bunun özel bir sebebi var mı diye mesela sorduğu zaman çocuk bu anlamda kendisini ifade edebilir. Ve ebeveyn anne baba yani çocuğa ne kadar yakın da olsa aynı evin içinde aynı odanın içinde de olsa onunla çocuğun özgürce duygularını düşüncelerini ifade etmiş olduğu bir ortamda onu anladığı kadar anlaması mümkün değil. Buna ihtiyacımız var. Biz bile mesela zaman zaman hani bir karı koca olarak diyelim veya bir arkadaş bir dost olarak evin içinden çıkıp dışarıda bir yerde baş başa bir yerde mesela güzel manzaralı bir yerde sohbet etmeye ihtiyacımız oluyor. O sohbetin tadı mesela farklı oluyor.
Kesinlikle farklı oluyor.
Hatta bu anlamda çocuklarla da bunu yapmak lazım. Bu özellikle işte ergenlik döneminde bunu çok daha ihtiyaç var. Hı hı. Mesela bir baba veya anne çocuğunu, işte kızını, oğlunu alıp onunla baş başa bir yerde bir çay içip, bir kahve içip, orada daha çok onu dinlemeye ve anlamaya odaklı bir şekilde bir şey olursa, mesela çocuklar için bu eşsiz tadı olan bir şey olur. Ve aileye daha bir bağlanma, aidiyet hissi de çok güçlü olur. Çocuk bunu yaşayamazsa, o zaman bunu böyle parça parça küçük küçük bulduğu yerlere meyletmeye başlar. Özellikle ergenlik dönemiyle birlikte.
Hepimiz bu konuda herhalde hocam iyi örnekler bulmaya çalışıyoruz. Yani ben mesela hala şu konuyu hem bir eğitimci olarak hem de aslında normal bir işte Türk vatandaşı olarak şunu anlayamıyorum. İşte yaya geçitleri konusu var. Evet, güzelce organize edildi ama henüz yakın bir zamanda da bir Avrupa şehrinden gelmiş olduk. Ne trafiğe ihtiyaç var, ne trafik polisine ihtiyaç var. Yine de bir uyarıcıya ihtiyaç olmadan adımınızı attığınız anda yolda duran arabalarla karşılaşıyorsunuz. Evet. Daha sonra tekrar Türkiye'ye döndüğünüzde hala bu aslında yetiye sahip olmadığımızı konuşuyoruz.
Evet.
Aslında yine bir eğitimden bahsediyoruz. Aile içi, belki de devletin de belki de zorla vermediği bir eğitimden bahsediyoruz.
Tabii bir kültürün oluşması çok önemli toplumda. Ailede kültür de böyle. Yani çok kolay oluşmuyor. Kültür iyi veya kötü bir şekilde bir kültür oluşur. Ama iyi bir kültür, nitelikli bir kültür, değerlerimizle uyumlu bir kültür, inançlarımızla uyumlu bir kültür oluşması son derece önemli. O kültürün oluşması için de o kültürü taşıyan değerlerin bizim hayatımızda erdemler haline gelmesi gerekiyor. Erdemler haline gelmesi demek, gerektiği zamanda, gerektiği mekanda bunun kendiliğinden ortaya çıkması anlamına geliyor. Dolayısıyla bunun içinde bir yine eğitime ihtiyaç var. Ama eğitime ihtiyaç olduğu gibi mesela disiplinsiz, yaptırımsız eğitim de olmuyor. Çünkü insan bir şekilde, insan gafil bir varlık, insan nefsi olan bir varlık, boşlamayı arzu eden, salıvermek isteyen, savsaklayan, yani bunlar insanın tabiatında var olan özellikler. Dolayısıyla bunları da bir şekilde kabul ederek buna göre bir takım şeyler yapmak gerekiyor. Mesela güzel bir uyarı, tatlı bir uyarı, bir ikaz, her zaman buna insanın ihtiyacı var. Mesela yetişkinler içinde Peygamber Efendimiz din nasihattir mesela buyuruyor. Ama nasihat nasıl bir nasihat? Bu çok önemli bir şey. Yani nasihatin, çocuğun sözlerin kalbini okşaması lazım. Ya bu çok önemli bir şey. Mesela insanın ruhundan çıkan sözlerin yine karşı tarafın ruhuna gitmesi lazım.
Yani nasihati yapmış olmak için yapmayacağız
tabii.
Aslında.
Evet. Yani aslında anne babanın otoritesi bu sözlerinin ne kadar dinlenebilir olduğu ile ilgili. Yani sözlerin ne kadar çocuğun gönlüne veya zihnine ulaşabilirliği ile ilgili. Çünkü kişiye ulaşmayan, onun kalbine ulaşmayan bir söz boş bir söz. Zayıf bir söz olacaktır. Bu ne kadar sabaha kadar konuşsanız da orada o sözün karşılığı olmayacağı için. Onun için sözümüzü nasıl söylememiz gerektiğine çok odaklanmamız gerekiyor. Ne söylememiz gerektiği önemli olabilir. Veya biz tabii karşı tarafı eğer eleştirmek, kınamak veya işte kendi öfkemizi ondan çıkarmak, kendimizi tatmin etmek gibi böyle hani ağır niyetlerle bu sözleri söylüyorsak, zaten onların hiçbir karşılığı olmadığı gibi zarar verecektir, zarar oluşturacaktır karşı tarafta.
Zaten hani özellikle Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca da aşırı tepki vermediğini ya da bir tabii tepki vermeden önce mutlaka düşündüğünü, hatta birçok ayet-i kerime de akletmez misiniz, düşünmez misiniz uyarılarına muhatap olduğunu söyleyerek tam da böyle kural koyma konusunu konuşurken müsaadenizle şunu sormak istiyorum. Özellikle kendi çocuklarımız arasında bazı olaylar yaşandığını ya da istendik davranış gösterilmediği sırada aşırı tepki verebiliyoruz. Yani acelece davranabiliyoruz.
Evet.
Burada nasıl bir davranış tarzına acaba sahip olmak lazım? Yani evet, bir tepki veriyoruz o an ama acaba doğru yapıyor muyuz? Yaptıktan sonra düşünüyor muyuz? Ne dersiniz?
Şimdi tabii insanoğlunun nefsi ifrat ve tefrite çok meyyal. Yani orta yol insana zor geliyor. Yani tabiri caizse ipte yürümek gibi. Yani orta yolda kalmak, ipte yürümek gibi. Çünkü insanın tabiatında bu var. Yani iki aşırılığa kayma, ifrata ve tefrite. Dolayısıyla bir kere muhatapta ifrat ve tefrit boyutunda, yani bir şeyi çok yapmak veya az yapmak yönünde aşırılığa giden bir davranışla karşılaşıldığında bunun itidalle karşılamak ve ona karşı söylenecek bir söz veya bir ifade veya bir jest mimik, mesela bunun itidalli olması çok önemli. Efendimizin hayatında biz bunu görüyoruz. Mesela hiçbir insanın yapmış olduğu bir çok çirkin davranışa bile sen bu işi nasıl yaparsın, bu böyle bir şey yapılır mı? Mesela böyle bir şey yok. Veya böyle bir yanlış bir günah veya itikadi bir hata karşısında olur olsun. Mesela böyle bir Yani bunlar benim amiyane sözlerim de, yani anlatmak için söylüyorum sadece. Böyle bir şey yok. Yani bir kere yapılan bütün davranışların hepsi bir insanın yapabileceği davranışlar sonuçta. Karşımızda kim olursa olsun. Ama burada mesela Efendimiz itikadi konularda bir hata yapıldığı zaman orada çok keskin ve çok net bir çizgi çiziyor. Ve oradan hiç şey yapmıyor. Böyle esnek bir şey yok. Yani anlayış yok. Çünkü kendisinin de böyle bir yetkisi yok, ona verilmiş bir yetki Allah tarafından. Veya ama ibadette bir hata olduğu zaman orada şey yapıyor. Bunu yine itidalle karşılıyor. Diyor ki mesela, kardeşim diyor, bu kıldığın namaz olmadı diyor. Tekrar namazını kıl. Veya ona gösteriyor nasıl yapacağını. Ahlaki bir konuda olduğu zaman mesela yüzüne söylemiyor onu. Mesela genel ortada gruba söylüyor. Bana ne oluyor ki diyor, ben şöyle şöyle yapanlar olduğunu görüyorum diyor. Yani siz şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz da demiyor mesela. Karşı tarafı suçlayıcı bir şey de yok. Kendisi üzerinden anlatıyor. Ben diliyle bunu anlatıyor iletişimde. Şimdi dolayısıyla bütün bunların hepsi aslında hatayı, kusuru yapana karşı mesela en ince dokunuş, böyle kuş tüyüyle dokunuş gibi uyaracak kadar. Yani mesela bir insanı kuş tüyü dokunuşuyla insan uyanacaksa, onu dürtmeye gerek yok bir mesela sopayla. Veya hafif mesela kafasına dokunarak uyanacaksa, onu böyle eliyle iterek uyarmak şey oluyor, ifrat olmuş oluyor. Dolayısıyla her ifrat bir tefriti doğuruyor veya başka bir ifratı doğurur. Şimdi ifrat ve tefritten yine ifrat ve tefrit çıkar. Ama itidalle yaklaşılan her olaydan itidal çıkar. Bunun için mesela bu bir ilkesel bir durum ebeveyn içinde. Onun için yani ebeveyn, anne ve babalar bu şekilde aşırılığa kaçan davranışları ve sözlerinden ne kadar sakınabilirlerse, çocukta da o zaman o aşırılıktan o kadar uzaklaşma meydana gelecek. Bu etki tepki meselesi.
Aslında bunu çoğu zaman görüyoruz değil mi hocam? Özellikle çocuklar tabii büyüdüğü zaman, ya hele ki kendi davranışlarımızı onda görmeye başladığımız zaman, biraz da zannediyorum işten evet, geçmiş oluyor herhalde.
Evet. Tabii yani ebeveynler durumu her zaman söylüyoruz. Hakikaten kolay bir şey değil yani ebeveynlik. Çünkü yani ebeveyn olmak demek Allah'a kul yetiştirme sanatına talip olmak demek. Yani veya cennette layık insanlar yetiştirmeye aday insan demek. Veya Allah'ın yeryüzünde sıfatlarının kendisi üzerinde tecelli ederek Allah'ın murad ettiği hayrı çocuklar üzerinde gerçekleştiren insan demek. Veya var olan şerlerden çocukları koruyabilecek bir muhafaza, bir korunak olmak demek ebeveynlik. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar bize şunu gösteriyor. İyi bir ebeveyn olmak için kendi manevi tekamülümüzü çok odaklanmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü mesela yamuk bir çekiçle bir demiri düzeltmek için yüzlerce kere vursanız, eğer o kendisi yamuksa, yüz vuruş sonunda da yine yamuk kalacaktır. Evet.
Yani
veya daha çok yamuk olacaktır.
Aslında dinleyenlerimiz de farkındadır. Yani bütün evet, konu başlıklarının temelinde aslında kendimizi iyi yetiştirmek.
Evet.
Kendimizi aslında aynaya karşına geçip kendimize bakmak yattığını evet, görüyoruz. Bunu da konuşuyoruz. Yani sohbetimize de aslında kısaca yavaş yavaş yaklaşırken sonuna doğru, hı-hı, çocuklarımızı özellikle belli bir noktaya doğru çekmeye çalışırken, hı-hı, kendimizi mi aslında yönetmeyi öğreniyoruz ya da buna mı ihtiyaç var kıymetli evet, hocam?
Tabii insanda hep karşı tarafı değiştirmeye eğilim var dedik ve yönetmeye eğilim vardır insanda. Aslında bu insanın nefsi bir eğilimidir. Yani kendi nefislerinden, nefsi zaaflarından kaynaklanan bir şeydir. Yani başkasını yönetme arzusu, başkasını yönlendirme arzusu, benim istediğim tarafa doğru gönderme arzusu, istemediğim taraftan çekip mesela alma arzusu. Bu nefsani bir istektir insan için. Peki olması gereken ne burada? Olması gereken bir insana kendi kendini yönetmeyi öğretmek demek, öğretmektir. Yani çünkü bu olduğu zaman, çünkü siz insanın yanında her zaman bulunamazsınız ve evet, insan böyle bir varlık değil zaten. Ya Allah insanı özgür yaratmış. Eğer insan mesela bir koyun gibi veya bir kaz gibi güdülebilir bir varlık olmasını isteseydi Allah-u Teala, o zaman o şekilde yaratırdı, tasarlardı yani bu şeyi, bu alemi. Ama böyle değil. Her insan özgür. Her insana bir aklı var. Akıl demek özgürlük demek zaten, aklı kullanmak. Ve insana, her insana bir irade vermiş. Külli iradenin altında bu cüz'i irade sonsuz bir şekilde çalışıyor onun altında. Sonsuz derken sınırsız diyelim. Dolayısıyla ve her insan yine duyguları da eşsizdir. Her insanın kendine aittir duygular. Mesela duyguları renkler gibi düşünebiliriz. Mesela bir işte kırmızının kaç tane tonu var bizim görebildiğimiz kadarıyla. Biz bunun mesela 50 tanesini 100 tanesini ayırt ederiz. Ama daha farklı bir çözünürlüklü göz merceğimiz olsaydı belki 1000 tonunu görebilirdik. Duygular da böyle. Her insanın kendine mahsus, kendine özgü, nevi şahsına münhasır bir varlık insan. Şimdi siz bu insanı böyle hani istediğim tarafa yönlendireyim, yöneteyim, ben ne dersem olsun, ben ne tarafa itersem o tarafa gitsin. Böyle bir insan yok. O zaman o insanı hasta etmiş oluruz biz veya insanlığından çıkarmış oluruz. Dolayısıyla işin bu tarafını görüp insanın kendi kendini yönetebilen bir varlık olması. Mesela bununla ilgili şöyle bir olay meydana geliyor. Beni bu çok etkileyen bir şey. Bir gün bir Hanzala adlı bir sahabi şeyle karşılaşıyor. Hazreti Ebubekir ile karşılaşıyor. Çok üzgün bir durumda. Hazreti Ebubekir'in dikkatini çekiyor durumu. Diyor ki hey Hanzala neyin var kardeşim diyor. O da diyor ki ya Ebubekir diyor galiba diyor kardeşin Hanzala münafık oldu diyor. O da olur mu öyle şey diyor, sen şöyle güzel bir insansın, güzel bir müminsin, ben seni öyle biliyorum. Ben diyor Allah Resulü sohbetindeyken çok değişik bir haldeyim, böyle adeta ruhum kanatlanıp uçuyor. Ama oradan ayrıldıktan sonra kendimi bambaşka bir dünyada, bambaşka bir insan haline geliyorum. O durumu kaybediyorum. Deyince Hazreti Ebubekir bende de böyle bir durum var diyor. O zaman bunu Allah Resulü'ne soralım. Ve gidiyorlar Efendimizin yanına, durumu anlatıyorlar. Efendimiz tebessüm ediyor, diyor ki ey Hanzala diyor, bazen öyle olur bazen böyle olur. Elini böyle bir ters bir düz yaparak bazen öyle olur bazen böyle olur diyor. Eğer siz benim yanımdaki halinizi muhafaza etmiş olsaydınız meleklerle musafaha ederdiniz yolda diyor. Adeta melekleşirdiniz. Yani insan denilen varlık, insan dinamik bir varlık. Hatalar yaparak, yanlışlar yaparak dibe de vuracak. Sonra oradan yükselecek, zirvelere de çıkacak. Ama melekler stabil. Dolayısıyla karşımıza böyle değişken bir varlık var. Şimdi ve aynı zamanda şunu gösteriyor bu olay bize. Yani kendisini yönetmeyi öğretiyor şeye, Hanzala'ya, Hazreti Ebubekir Efendimiz. Ya bak sen diyor böyle değişken bir varlıksın. Bazen öyle olacaksın, bazen böyle olacaksın. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama sen bu halini muhafaza etmeye çalışırsan, yani sık sık benim sohbetlerime gelirsen, bu halini muhafaza etmeye çalışırsan, bu senin için güzel bir şey. Bunu ben açıklıyorum, böyle anladığımı açıklıyorum. Bu senin için güzel bir şey ama diyor bu bunun böyle hep kalmayacak. Bu sen yine düşeceksin. Yine o durumlara düşeceksin. İstemediğin durumlara. Şimdi dolayısıyla burada yani insana kendi duygu dünyasını, kendi zihin dünyasını, kendi davranışlarını insana yönetmeyi becerisini öğretebilirsek, ki annenin babanın en büyük şeyi budur. Yani misyonu budur. O zaman biz her zaman her yerde iyi güzel davranışlar yapmaya aday çocuklar yetişir. Ha yine her zaman her yerde %100 iyi bir davranışlar yok. Bu insanüstü bir şey. Böyle evet, bir şey olmayacak.
Bunu beklemekte çok doğru olmadığını söylüyoruz zaten.
Evet. Ama yani işte yanlışlara düştüğü zaman da mesela oradan kurtulmayı öğretmek de yine mesela ebeveyni düşünüyor. Daha önceki şeylerimizde söylemiştik programlarımızda, bir manevi danışmanlık rolü de ebeveynin var. Bu konuda da ebeveyn kendi becerilerini şey olması lazım. Geliştirmesi
hakim
lazım.
Olması lazım. Hocam siz bu konuda bundan bahsederken aslında aldığım iki tane böyle kıssadan hisse misali. Hı hı. Tam da zannediyorum bunu konuşuyoruz. İfrat ve tevhidden yine ifrat ve tevhid çıkar dediğiniz. Bir de özellikle ebeveyn olmak demek Allah'a iyi bir kul olmak demek. Dediğiniz gibi bazen böyle hatalara düşeceğiz, yeise kapılacağız ama toparlanma aşaması da herhalde uzun sürmemeli. Evet. Ki çünkü çocuk her daim anne babasıyla birebir o güven içerisinde, o istikrar içerisinde olmalı.
Evet. Yani aile ortamı bir güven ortamı, bir huzur ortamı, bir sevgi ortamı. Bunu çocuklara ne kadar hissettirebilir, ne kadar yaşatabilirsek o zaman çocuk o kadar kendini oraya ait hissedecektir. Aile onun için birinci bir değer olacaktır. Eğer aileden bir kopma meydana geldiyse, mesela duygusal bir kopuş meydana geldiyse, asıl tehlike o zaman başlıyor. Çünkü insan için bağlanma, sevgi, ait olma ihtiyacı fıtri bir ihtiyaç. Yani bunu ailede yapamadığı zaman bunu başka bir yerde yapacak demektir.
Evet, o ihtiyacı.
Onun için aile eşsiz bir alternatif olması lazım. İşte bu zaten bütün soru bu. Yani bunu nasıl gerçekleştirebiliriz sorusu. Bu bebeklik çağından itibaren. Hani çocuk bizim evimizde olduğu süre boyunca.
Evet hocam, yani bu konuların üzerinde aslında biz bugün uyum ve istikrar konusunu konuşuyoruz. İfrat ve tevhidten uzak durmamız gerektiğini söylüyoruz. Kural koyulmalı mı? Evet koyulmalı ama nasıl koyulmalı? Burada nasıl bir yol izlemeliyiz? Bunu biraz özetlemeye çalışıyoruz. Tepkilerimizi bazen, hatta belki de çoğu zaman düşünmeyerek aslında yaptığımızı dile getirmeye çalışıyoruz. Zannediyorum dönüp dolaşıp herhalde sohbetimizin özetinde yine insanın kendini geliştirme arzusu, isteği ve zannediyorum Allah-u Teala da bu fırsatı bize ara ara bazen dozu düşük olarak sunuyor. Bazen de dozu ağır olarak sunuyor ama ne kadar görebiliyoruz.
Şimdi burada da yani her şeyin başı niyet, ebeveyn olmak da en büyük ibadetlerden bir tanesi. Allah'ın razı olacağı bir kul yetiştirmeye niyet etmek. Allah'ı çok seven ve Allah'ın da kendisini çok seveceği bir kul yetiştirmeye niyet etmek. Efendimizin gönül dünyasını, onun siretini iyi tanıyan ve onu örnek almak isteyen, onu çok sevecek olan bir kul yetiştirmek. Yine Efendimizin de memnun ve razı olacağı bir kul yetiştirmeye niyet etmek gerekiyor. Anne babalık ibadeti için böyle bir niyetle başlamamız gerekiyor. Bu niyet olursa arkadan o gücü kudreti verecek olan da yine Cenab-ı Hak. Tabii bize de gayret düşüyor. Dolayısıyla her annelik babalık aynı zamanda insanın yine doğal olarak, tabii olarak öğrenebileceği bir şey de. Elbette kendisi de yaşayarak öğreniyor. Kendi annesinden babasından yine okuyacak, araştıracak ama bu anlamda kendi ebeveynlik yolunu da kendisi insan keşfedebiliyor. İnsanın böyle bir gücü kudreti var. Allah böyle bir insana zihin vermiş, böyle bir kalp vermiş, manevi bir takım potansiyeller vermiş ve kendi manevi yolculuğumuzu da tekamül ettirdiğimiz ölçüde de Allah bildiklerimizi de uyguladığımız sürece de bilmediklerimizi bize öğretecek. Yani zaten ayet-i kerimede de bu vaat ediliyor. Dolayısıyla böyle hani çok zorlaştırıp gözümüzde çok büyütmekten öte elimizden geleni yapıp doğru yol tutup Allah'tan yardım isteyip ona göre yola revan olmak gerekiyor. Ama ebeveyn olmak gerçekten büyük bir sorumluluk. Tabii çok yönlü çalışıp araştırmamız, kendimizi geliştirmemiz de gerekiyor diğer taraftan.
Evet, yani sözlerimize son verirken kıymetli hocam aklıma şu geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında sahabe efendimiz hani bir sohbetten sonra ey Allah'ın Resulü anladık, bundan sonra hiçbir şekilde ibadeti bırakmayacağım. Ömrüm boyunca gece gündüz sabahlara kadar ibadet edeceğim. Hı-hı. İşte biri ben evlenmeyeceğim, asla evlenmeyeceğim, kendimi şunu adayacağım gibi. Bu minvalde bir çıkış yaptığında Efendimizin oradaki mesajı dönüşü çok ibretlik. Aşırıya kaçmamaları, ben de sizin gibi bir insanım, ben de yiyorum, içiyorum, ibadetimi yapıyorum şeklinde. Rabbim hepimize iyi bir anne baba olmayı nasip etsin, niyetlerimizi salih eylesin inşallah.
Amin.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Çok teşekkür ediyoruz. Burada bütün dinleyicilerimizi tekrardan selamlıyoruz. Onlardan almış olduğumuz enerjiyle, duyguyla, kendi bizleri dinlediklerinin farkında olarak burada sohbet ediyoruz. Hep birlikte konuştuğumuzu hayal ederek. İnşallah bütün burada konuştuklarımız hayırlara, güzelliklere, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak işlere ve anne babalığa vesile olur.
Duasıyla bitirelim inşallah kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri, hayırlı akşamlarınız olsun. Tekrardan görüşmek üzere efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.